25. ayrım. Kitabın adı Halide Edip. Biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. Sayfa 192. Talat Paşa, ülkesine sevgisinde içten bir adamdır ama sistemi son derece itibardan düşmüştür. Ondan en çok nefret edenler arasında bile her zaman bir saygınlığı olacaktır. Geri gelmeye teşebbüs edeceğine inanmıyorum. Kendi izlediği yolun başarısız olduğunun, hiçbir şansı bulunmadığının farkında olacak kadar zekidir. Zafer kazanan tarafta olmuş olsaydı, Venizelos'u gölgede bırakırdı. Sessizce ortadan kaybolacak. İslamcı olmaktan ziyade Türktür. Asla gerici değildir. Cemal Paşa, daha yüksek idari ve siyasi kapasitesi olsa da diğer ikisinin düzeyine gelememiştir. Bilinçli bir modernliği ve insancılığı olsa da politik muhaliflerine karşı acımasız ve zalimdir. Kendi kontrolündeki alanda katliamlara ve imhaya izin vermez. O da Makedon tipidir. Ancak Talat ve Enver'den farklıdır. Uzun yıllar için sevgi ve popülaritesini geri kazanamayacak olsa da yeni bir inşa döneminin açılması halinde kendisini yeni koşullara uyduramayabilir. Doktor Nazım, her zaman sahne ardındaki aktördü. Samimi ve sebatkar ama hepsinden daha dar görüşlü. Balkan milliyetçiliğini yok etme politikasından yana, Ermeni katliamının mimarı. Büyük bir devrim veya terör hali olmadıkça yurda dönemez. Bahaettin Şakir, en canavar iddiatçı. Fethi Okyar, bey. Hoş ve eski bir iddiatçı ve de cesur bir tip. Son 5 yıldır Talat ve Enver'e karşı güçlü bir muhalefet gösterdi. Temiz, namuslu ve halk tarafından tanınmış bir karakter. İngilizlerce Malta'ya sürüldü ve sırf bu yüzden milli bir harekette iyi bir rol alabilir sanıyorum. Ziya Gökalp, İttihatçıların baş filozofu. Şahsi düşmanım olduğu için hakkında kötü şeyler yazamıyorum. Mahkemelerin birleştirilmesi ve aile kanunu gibi iki önemli gelişmeyi ona borçluyuz. Yani devlet ve dinin ayrılarak ailenin modernleşmesi ve arındırılmasına yol açan harika adımlar onun teorilerine dayanarak atılmıştır. Entelektüel kesimdeki yeri değişik kaynaklardan ve yakından incelemeye değer. Cavit, belki de benzeri olmayan bir finansçı, tam anlamıyla modern. Savaşta ve Ermeni meselesinde bir dahli yok. Kabinede savaşın son 2 yılında görev aldı. ABD ile savaşa girmek istemeyen liberal bir hükümetten yanaydı. Haldin'in isimlerinden övgüyle söz ettikleri Mustafa Kemal'in başını çektiği milli mücadele önderliğiydi. Halide, kim kimdir notunu yollarken Amerikalılara milli mücadele önderliğine destek vermeleri gerektiğini de söylemekteydi. Mustafa Kemal Paşa, bilgili ve çok cesur bir subay, Çanakkale kahramanlarından biri, Enver'in kişisel hasmı, son 5 yıl boyunca İttihatçı Hareket'in siyasetteki önde gelen isimlerinden iyi ya da kötü, çok kararlı bir şekilde tamamen uzak durdu. Fevkalade nüfuzlu, açıklamaları ılımlı, yurtsever ve bütün partilerin entelektüelleri üzerinde iyi etki yapıyor. Bahriyeli Rauf, Orbay. Balkan Savaşı kahramanı, vatansever, dengeli, liberal ve çok yetenekli bir lider. Gerçekte hareketin önderi. Mustafa Kemal Paşa'nın milli mücadelenin önderi olarak kabul gördüğünü vurgulayan Halide, gelecek günlerin ikincil dereceden önemli bulduğu isimleri Ahmet Rıza, İzzet Paşa, Tevfik Paşa, Ahmet Ferit Bey, tek. Ahmet okunamadı. Ahmet Emin, Cami Bey, başkurt olarak sıralamıştı. Kim kimdir notundaki son isim olan İsmet Bey'i ise şöyle anlatmıştı. İsmet İnönü Bey, çelimsiz bir albay. Sadece askeri yeteneklerinden ötürü değil, aynı zamanda düşünen bir insan olarak lider karakterlerden birisi. Şu ana kadar hareketin dışında kaldı ama geleceğin önderlerinden biri olarak görülüyor. İngiliz gözüyle Halide Edip. İngilizlerse 1917 yılında tuttukları raporlarda Halide Edip için şu bilgiye yer vermişlerdi. Halide Hanım bir kadın, Türk kadının oy kullanma hakkını savunan bir Yahudi. Cemiyet yanlısı, Tanin'de yazmakta çok iyi bir romancı. Dipnot 424. Bülent Özdemir, İngiliz istihbarat raporlarında fişlenen Türkiye. Yeditepe Yayınları, 2008 İstanbul, sayfa 50. İstanbul'dan ayrılış. Halide ile Adnan'ın İstanbul'daki evlerinde son geceleriydi. Odadaki gergin hava her hareketlerine yansıyordu. Çalan telefondan, dışarıdaki kıpırtıdan huzursuz oluyor, sık sık pencereleri kontrol ediyorlardı. Yemeğe davet ettikleri gazeteci dostları Ahmet Emin'e de halleri biraz tuhaf görünmüştü. Gece onlarda kalması için ısrar ediyorlardı. Osmanlı payitahtı işgal altındaydı ama hayat normal seyriyle akıp gidiyordu. Doktor Adnan, büyük bir baskın yapılacağını İstanbul'daki Milli Hareket taraftarlarının topluca Malta'ya sürüleceğini öğrenmişti. Bu bilgiyi gizli tutacağına dair söz verdiği için Ahmet Emin'e açık açık evine gitme diyemiyor, tehlikeyi anlatamadığı için de kıvranıyordu. Direniş örgütleri harıl harıl İstanbul'dan Anadolu'ya insan geçiriyordu. Adnan'la Halide Anadolu'ya gidiş için gerekli hazırlıkları tamamlamışlardı. Dipnot 425 Yalman Yakın tarihte gördüklerim, geçirdiklerim Cilt 1 1997 Sayfa 474 Ahmet Emin bir hafta sonra İngilizler tarafından evinden derdest edilerek Malta'ya sürgün edilecek, orada tam 2 yıl kalacaktı. Çocuklar yatılı okula. Halide Burgazada'daki büyük bahçeli ve çok güzel manzaralı evini Beyoğlu'ndaki Lyon mağazası sahiplerine satarak toplu bir para almıştı. Çocuklar Robert Kolej'de okuyorlardı. Okul idaresi Zeki İlahiyet'i yatılı olarak kabul etmişti. 15 Mart günü evde heyecan fırtınası esiyordu. Çocukların ikisi de giyinmiş, hazırlanmış eşyalarını topluyorlardı. Hasan Zeki'nin biraz canı sıkkındı. Terzi ilk kez giyeceği uzun pantolonu yetiştirememiş, o da bu bebek kıyafetiyle gidemem diye tutturmuştu. Kapıda çocukları okula götürecek araba bekliyordu. Halide itiraza kurak asmadan sessizce ikisini de öptü. Zeki'ye söz verdi. Pantolonu mutlaka arkadan göndereceğim dedi. Çocuklar arabaya binerlerken Halide en zor anlarından birini yaşadı. Çocukları uğurladıktan sonra yazısıyla uğraşarak onları unutmaya çalıştı. Akşam Adnan Meclis Mebusan'dan gelince çocuklarla ilgili Halide'nin hoşuna gidecek hikayeler anlattı. Neşesi tamamen zorlamaydı. Bu gece yemekten sonra Nigar'a gideceğiz dedi Halide. Söz verdim evde oturacağım dedi Adnan. Niye diye sordu Halide. Bu gece İngilizler darbe yapacaklarmış. İki gece önce Ahmet Emin'i Anadolu'ya geçmek için ikna etmeye çalışan Adnan fikri değiştirmiş, evde kalmak istiyordu. Milletvekilleri direnme kararı almışlardı. Evlerimizde oturacağız, gelirlerse bizi alsınlar diye, gelmezlerse bir şey olmamış gibi meclise gideceğiz, kapatmalarını bekleyeceğiz. Adnan direnişlerinin yankı yapacağına inanıyordu. Halide şiddetle itiraz etti. Böyle bir şey yapmayacaksın deyince Adnan, milletler kardeşimiz, hükümetler düşmanımız diyen sen değil miydin diye sordu. Halide değerli kağıtlarını toplamaya başladı. Mustafa Kemal'den gelen mektuplarıyla özel evrakını ablası Mahmuri'ye emanet etti. Mantosunu ve çarşafını giyip kocasının ellerini kavradı. Haydi dedi. Adnan ise inatla söz verdim diyordu. O anda Halide Adnan'ı zor kullanarak götürecek kadar güçlü hissetmişti kendisini. Neyse ki sonunda Adnan'ı ikna etti. Mutfak kapısından süzülerek çıktılar. Takip edilip edilmediklerine dikkat ederek yürüdüler. Halide Adnan'ı adeta çeke çeke karanlık caddelerden geçirip kız kardeşini yarın kocaman kırmızı evine götürdü. Adnan meclisteki arkadaşlarına verdiği söz tutamadığı için çok üzgündü. Nigar ile kocası sahip verilen bilgilerin yanlış olduğunu düşünüyorlardı. Her şey normal görünüyordu. İngilizlerin beklenen operasyonu gece yarısı saat 2'den sonra başladı. Halide uyandığında Mahmuri'yi başında buldu. Yüzü allak bullaktı. İngilizler o gece şehrin altını üstüne getirmişlerdi. Hilal Ahmer 30 İngiliz askeri tarafından basılmış, gelenler büroda uyuyan 4 kişinin kafasına tabanca dayayıp Adnan mısın diye sormuşlar, evin adresini öğrenmek istemişlerdi. Hilal Ahmer binasındaki bütün dolapları, kağıt kutuları hatta çatı arasındaki eşyayı bile talan etmişlerdi. İngilizler operasyonu Türk ya da Ermeni tercüman kullanmadan yürütmüşlerdi. Kendilerinden başka kimseye güvenmiyorlardı. Adnan'ın himaye ettiği öksüz bir çocuk, yüzü gözü kan içinde evlerine gelip durum Mahmuri'ye anlatmıştı. Adnan, dipçiklenen çocuğun kendilerini ele vermediğini öğrenince ağlamaya başladı. Halide ise tek damla gözyaşı dökmemeye kararlıydı. Gazeteci Süleyman Nazif, Hilal Ahmer'in Halide Edip'in peşine düşenler tarafından basıldığını, onunsa yurt dışına kaçmak yerine Anadolu'ya gittiğini yazar. Dipnot 426 Süleyman Nazif Tarihin İki Kızı 1924 Aralık Resmi Gazete No 67 Gedikpaşa'daki bütün evler aranıyor. Baskında 7 askerin öldürüldüğü söyleniyordu. Mahmure, Beyazıt'tan geçerken kanlar içinde yaralıların sedyelerle taşındığını görmüştü. Nigar'ın kocası sahip Hilal Ahmer'de katipti. Havadisleri toplayıp geldi. Esat Paşa ile Cevat Paşa üzerlerindeki gecelikleriyle Selim Yakışlası önündeki İngiliz gemisine götürülmüşlerdi. Meclis basılıyor. Sivas Mebusu eski Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf Orbay. Bey, tehlikeli İstanbul gecelerini dostlarının evlerinde geçiriyor, Anadolu'ya geçeceklerin gidişlerini örgütlüyordu. Mustafa Kemal Paşa onu Ankara'ya beklerken Rauf Bey eğer tevkif edilecekse kendisinin parlamentodan alınıp götürülmesi gerektiğine inanıyordu. Meclis basılana kadar da İstanbul'da kalmaya kararlıydı. Rauf Bey 16 Mart sabahı İngilizlerin pek çok yere baskın düzenlediğini öğrenince önce meclise, oradan da küçük bir heyetle Yıldız'a, Vahidettin'le görüşmeye gitmişti. Ne var ki padişahın tavrından hoşlanmayıp mecliste geri dönecekti. Matem yerine dönen mecliste tartışmalar sürerken muhafız kıtası komutanı bir İngiliz müfrezisinin Rauf Bey ile Kara Vasıf Bey'i götürmeye geldiğini haber verdi. Rauf Bey zorla teslim alındığına dair bir evrak getirmeleri kaydıyla teslim olacağını söyledi. İngilizler bu şartı kabul ettiler. Birkaç saat sonra Rauf Bey ile Kara Vasıf Bey Tophane Rıhtımı'nda bekleyen Benbow Dreadnought'unun havasız bir kamerasına kapatılmışlardı. Malta'ya sürgüne götürüleceklerdi. Dipnot 427 Rauf Orbay Cehennem Değirmeni 1993 Cilt 2 Sayfa 30-38 İşgali ve baskıları protesto eden Meclis Mebusan kendi kendini feshetti. Bir grup mebus Ankara'ya gitmek üzere hazırlığa başladı. Adnan ile Halide'nin evi daha basılmamıştı. Halide iki gün daha İstanbul'da kalıp Anadolu'ya gelmek isteyecek kişilere ulaşmaya çalışacaktı. Yahya Kemal ve Ahmet Haşim 16 Mart gecesi yazar Süleyman Nazif'in Nişantaşı Meşrutiyetçi Mahallesi'ndeki evinde bir rakı meclisi kurulmuştu. Yahya Kemal, Falih Rıfkı, Ahmet Haşim, Çallı İbrahim, Ruşen Eşref ve birkaç dost daha içmişler, konuşmuşlar, şarkı söylemişlerdi. Sabaha doğru Yahya Kemal ile Falih Rıfkı birlikte evden çıkıp un kapanına doğru yürüdüler. Doğrudan doğruya köprüden gitseymişiz köprüyü, divan yolunu vesaire noktaları hemen o saatte işgal eden, önüne geleni yakalayan, döven, öldüren ilk müfrezelere isabet edecekmişiz. Bu köprüden geçiş farkı ikimizin de hayatında bambaşka istikametler yarattı, diyor Yahya Kemal. İkisi de Milli Cephe'de yer alan isimler olarak tanıdıkları için başlarına gelecekleri tahmin etmeleri zor değildi. Yahya Kemal, o gece Falih Rıfkı'nın Saraçhane başındaki evinde kaldı. Ertesi sabah sokağa çıktığında önce bir fevkaladelik sezmedi. Karşılaştığı bir öğretmen tanıdığı ona yaşanan faciayı anlattı. Harbiye Nezareti işgal edilmiş, çok sayıda ev basılmış, Letafet Apartmanı'nın altındaki karakolda kalan bir grup asker yataklarında öldürülmüştü. Meclisi Mebusan ve Meclisi Ayan kordon altında tutuluyordu. İstanbul Darülfünun'unda ders veren şair Yahya Kemal, Letafet Apartmanı'nın önünden geçip üniversiteye gitti. Askerlerin cenazesini kaldırmak için toplanan öğrencileri Rıza Tevfik durdurmuştu. Üniversite binasından Beyazıt Meydanı'na çıkan Yahya Kemal, köprüden Kandilli vapuruna binecekti. Vapur iskelesi çok kalabalıktı. Seferler sınırlandırılmıştı. Köprü memurlarının öldürüldüğü söyleniyordu. Köprüdeki Fransız askerlerini gördü, bir süre bekledi ve sonunda vapura binemeyeceğini anladı. Dipnot 428 Yahya Kemal 16 Mart Eğil Dağlar içinde YKY 2005 sayfa 303-308 Dış basında işgalin geçici olacağına ilişkin haberler yer alırken İstanbul'un işgaline yönelik sert yazı ve konuşmaları nedeniyle mimlenmiş olan Süleyman Nazif de Malta yolcuları arasına katılmıştı. İstanbul'un üzerine bir kabus gibi çöken işgal günlerini anlatırken Cevat Şakir, kasvetli bir günün şafağında yabancı kuvvetler, silahsız günahsız askerleri uykularında süngüleyerek öldürdü. Böylelikle şehirdeki işgal kuvvetlerinin ne kadar kuvvetli olduğu gösterildi ve İstanbul işgal edildi, diyor ve şöyle sürdürüyor sözlerini. Şehrin tenha yerlerinden geçmek tehlikeliydi. Gazhane yokuşundan Taksim'e çıkanlar ölümü göze almalıydı. Çünkü taş kışlayı işgal eden yabancı kuvvetler yokuştan çıkanları vuruyor ve sonra koşup soyuyorlardı. Gün geçmiyordu ki yabancı kıtalar şehirde geçiş töreni yapmasınlar. Ocakalı, kabına sığmaz kabarıklıklarıyla sokak sokak çalım satarlardı. Akıllarınca halkı sindiriyorlardı. Oysa sabırlı insanların ağır ağır kabaran öfkeleri korkunç olurdu. Dipnot 429 Halikarnas Balıkçısı Bütün Eserleri 3 Bilgi Yayın Evi Ankara 1986 Sayfa 16 Halide Hanım ve eşi sürgün listesinde. Kaçış için plan yapılmıştı. Akşam karanlığında Belkıs, Halide ile Adnan'ı kapalı bir arabayla Üsküdar'a giden vapur iskelesinin önüne bırakacak, Nigar'ın kocası Sahip ile güvendikleri dostları Abdülmuttalip Üsküdar iskelesinden alacaktı. Kıyafet meselesini uzun uzun düşünmüşlerdi. Adnan, tıraş olup kadın kılığına girmek istemiyordu. Hem boyu çok uzundu hem de kadın kıyafetiyle yakalanıp gülünç olmaktan korkuyordu. Sonunda onu hoca kıyafetine sokmaya karar verdiler. bitişik evde oturan bir akraba hocadan gerekli kıyafet temin edildi. Halide de Mahmuri'nin eski moda çarşafını giydi. Başında gözlerine kadar siyah bir pelerini örttü. Hoca karıları gözlerini örtmezlerdi. Kardeşleri onu gözlerinden tanıyan birileri çıkarsa diye endişe ediyorlardı. Halide denilen mahluk artık vücudu ile münasebetini kesmişti diye yazan halde kendine güveniyordu. Siyah cübbesiyle beyaz sarığı Adnan'a aristokrat bir ifade vermişti. Adeta en eski Müslümanlardan biri yeryüzüne vaaz etmek için gelmiş gibiydi. Adnan giyindikten sonra biraz kül istedi. Her zaman tertemiz olan ayakkabılarını sürecekti. Onları bu sonu belirsiz yolculuğa hazırlayanlardan biri olan dostlarına Ki Hanım ellerinden tanırlar deyince halde yeni manikür yaptırdığı ellerine baktı. Sonra bir makas aldı ve tırnaklarını kesti. Koltuğunun altına da bir bohça sıkıştırdı. Belkıs arabayı getirince yola çıktılar. Galata'ya indiler, biletlerini alıp vapura bindiler. Savaş gemilerinin ışıklarıyla deniz ışıl ışıldı. Halde güverteye oturdu. Adnan'ı merak ediyordu. Bir lambanın altında ayakta durmuş akşam gazetesini okuyordu. Yanında siyah kalpaklı iki Türk'le ajan oldukları açıktı. Üç İngiliz polis duruyordu. Öksürecek diye ödü koptu Halide'nin. Herkes Adnan'ı öksürmesinden tanırdı. Vapurda Ermeni matbaacı Efkar vardı. Adnan'ı tanıyıp tanımadığını anlayamadılar. Üsküdar'da onları bir araba karşıladı. Sultantepe'ye giden yokuşun başında inip yürüyerek devam ettiler. Yanındaki kadına bohça taşıtması o sırada Adnan'ın canını sıkan tek şeydi. Ortalık tenhalaşınca kimsenin görmediğine emin olduğu an bohçayı karısının elinden almıştı. Halide'nin kalbi sıkışıyor, Adnan elinden çekiyordu. Özbekler tekkesine gelince kapının çıngırağını çaldılar. Kim o sorusuna verecekleri cevabı biliyorlardı. Bizi İsa yolladı. Kapıyı açan derviş çocukların adını koyan şeyhin damadıydı. Hiçbir fevkaladelik yokmuş gibi davranıyordu. Ah doktor Adnan şükür geldin. O kadar fena bir hazımsızlık çekiyorum ki. Adnan da onun omzunu okşayıp bakalım dedi. Tekke'de Anadolu'ya gitmek isteyen 4 mebus daha vardı. Miralay İsmet 2 gün önce birkaç zabitle hareket etmişti. İsmet'in adı geçince ümitler çoğaldı. Bir süre sonra da Etemin Çerkes. Kardeşi Binbaşı Rişti ile Keskin dipnot 430 Kırıkkale'de bir ilçe. Mebusu Rıza Bey geldiler. Şeyhin odasına Adnan'la Halide için bir yatak sermişlerdi. Halide gecenin karanlığında pencereden dışarıya bakıyordu. Elinde feneriyle bir adamın geldiğini gördü. Neredeyse herkesi ayağa kaldıracaktı ki adam tekkenin yanındaki büyük evin bahçesinden içeri girdi. Çok sonra bu evin Salih Zeki'nin yaşadığı ev olduğunu öğrenecekti. Gördüğü bir hayal miydi yoksa Salih Zeki miydi? Torunu Ömer Sayar bunun bir hayal olduğunu düşünüyor. 1919 yılının ilk aylarında Salih Zeki hastalanmış, tıp fakültesinin asabiye bölümünde tedavi görüyordu. İstanbul'daki Amerikalı diplomatlar Halide'nin tutuklandığını zannetmişler. 18 Mart tarihli raporlarına yazar ve feminist Halide Hanım ile eşinin tutuklandığını yazmışlardı. Dipnot 431 Orhan Duru Amerikan gizli belgeleriyle Türkiye'nin kurtuluş yılları İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2004 Sayfa 83 Halide, İstanbul'da bir gece daha kalıp çocuklarına veda etmek istiyordu. Sabah sokağa çıktığında direnişçileri ölümle tehdit eden afişlerin arasından yürümek zorunda kaldı. Arananları ihbar edenler 500 bin İngiliz lirası ile ödüllendirilecekti. Aydın mebusu Cami Baykurt Bey ile buluştu. Birlikte onun tekkeye gidişini planladılar. Cami Bey tekkeye giderken Halide İstanbul'daki son gecesini oğlu Ait ile geçirmek üzere Mahmuri'nin evinin yolunu tutmuştu. Vücudumu değiştirmek istiyorum. Ankara'nın heyecanla beklediği Halide Edip'in uzun yolculuğu tersliklerle başlamıştı. Özbekler tekkesine İtalyan ve İngiliz polislerinin gelmesi planları alt üst etmiş, Doktor Adnan ile Cami Bey Halide'yi beklemeyip yola koyulmuşlardı. Halide içinde eski jandarma komutanı bir araba ve arabacı ayarlamış, yanına da bir jandarma vermişlerdi. Halide, Adnan ve Cami Bey ile Dudullu yolundaki yalnız selviye mevkiinde buluşmuş, ancak beraber yola devam etmeyi tehlikeli görmüşlerdi. Samandıra'ya kadar ayrı ayrı gideceklerdi. 8 saat süren tehlikeli bir yolculuğun sonunda arabacı Halide'yi buluşma noktasına götürmüştü. Halide, kendisine eşlik eden jandarma ile birlikte Samandıra'da kararlaştırılan karakolda Adnan ve Cami Bey'i beklemeye başladı. Jandarmalar onun kadın olduğunu fark edince hep birlikte dışarı çıkmışlardı. Halide onları içeri çağırdı. Sabahın altısından beri açtı. Bir dilim ekmek istedi. Hava kararmış, Adnan ile Can Bey bir türlü gelmemişlerdi. Halide'yi o gece kalacağı eve götürdüler. Halide önüne koyun postu serilmiş, içinde çıtır çıtır odunlar yanan ocağı görünce mutlu hissetti kendisini. İlerleyen saatlerde karakola ulaşan Adnan ile Can Bey'i Halide'nin misafir edildiği eve getirdiler. Halide onları görünce gün boyu yaşadığı bütün zorlukları unutuverdi. Hep birlikte karınlarını doyurduktan sonra hazırlanan öküz arabasıyla gece yarısı Ayaz'da yeniden yola koyuldular. Halide öküze en yakın çuvalın üzerine uzandı. Normalde öküzden korkardı ama şimdi onun varlığı iyi gelmişti. Kardan yağmurdan korunmak için Halide'nin üzerine iki çuval örtmüşlerdi. 25. ayrımın sonu. Sayfa 202. Devamı 26. ayrımda.